Ayrım 12. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 114. Rabia Naz yokluk. Bir diğer tartışmalı ve şüpheli ölümde Rabia Naz vatanın ölümüdür. Baba Şaban Vatan ısrarla kızının öldürüldüğünü söylüyor. Savcılık ve emniyet yine intihar üzerinden olayı açıklıyor. Rabia Naz'ı da buraya geniş alacaktım. Ancak gazeteci arkadaşım Kutlu Esen Demir, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin bir belgesel hazırladı. Adı Yokluk. Kitap yazıldığı zamanlarda bu belgeseli henüz izlememiştim. Kutlu titiz bir gazetecidir. Önemli bilgi ve belgeleri gün ışığına çıkaracaktır. Bu yüzden o belgeseli izlemeden yazmak istemedim. Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin şüphelerin çok olduğunu da söylemeliyim. Bir başka tuhaflık, olayı araştıran Şaban Vatan'ın bir uzman dedektif polis gibi o davayı takip etmek zorunda kalması can sıkıcıydı. Öyle bir hale geldi ki baba bir yanda, devletin savcılık ve emniyet birimi bir yanda hale geldi. Asıl tuhaflık buydu. Bu saflaşma hali adaletin durumunu da net bir şekilde ortaya koyuyordu. Devlet baba Şaban Vatan'ı dedektif gibi kızının ölümünü araştırmaya mecbur bırakmıştı. Oysa cinayet değilse belge, bilgi ve bulgularla babayı ve kamuoyunu ikna etmeliydiler. Ama onu yapmayıp sanki üstünü kapatıyormuş gibi davranmayı tercih ettiler. Metin Cihan'ın araştırmaları da üstünü kapama iddialarını güçlendiriyordu. Dedim ya, Rabia Naz'a ne olduğu için Kutlu'nun yokluk belgeselini izlemem gerekiyor. Şimdi başından beri titizlikle incelediğim ve her bir belge, bilgi ve delillerini tek tek ortaya çıkardığım Çorlu tren faciasındaki adaletsizlikleri de anlatayım. İhmaller zinciri ve Çorlu katliamı. Çorlu tren faciasının bütün ayrıntılarını Ölüm Treni kitabımda belgeleri, bilgileri, delilleri ve skandal ilişkiler ağını ayrıntılı yazdım. Her bir detayı kitapta var. Bu kadar çok delil, belge, bilgi ile ihmalin çok net olduğu davada neden sorumlular yargılanmıyor sorusu da doğru bir soru. Ama yanıtı biraz karmaşık. Sistem birine verirsek hepimiz gidebiliriz üzerine kurulu ya da en azından sorumlu olanlar bunu kendilerine kalkan yapıyor. O yüzden Çorlu gibi davaların gündemde kalması ve orada yaşananlara karşı empatinin yükselmesi lazım. Çorlu'da yaşanan tren faciası başlı başına bir katliamdır. Şöyle düşünün, bir kişi eline otomatik bir ağır silah alıyor ve tren garına ateş edip 25 insanı öldürüyor. Buna bir kaza demek ya da kılıf bulmaya çalışmak mümkün olabilir mi? Bu bir katliamdır. Çorlu tren faciası da böyledir. İhmalkarlık, görevi suistimal, liyakatsız insanların önemli mevkilere getirilmesi, saldım çayıra, Mevlam kayıra duygusunun pençeli kurumsallaşması sonucu 7'si çocuk 25 insan hayatını kaybetti. O çocuklar, Oğuz Arda, Sel, Bihter Bilgin, Sena Kösek, Gülce Dikmen, Beren Kurtuluş, Mavi Nur Tiflis'den, Ömer Alperen Can, hayatlarında ilk kez trene binmenin heyecanıyla evden çıktılar ve bir daha geri dönemediler. Geride çok ağır bir yıkım kaldı. Aileler adalet peşinde koşuyorlar. O koşuda da vicdansızlık duvarına çarpıyorlar sürekli. Israrla adalet istemeye devam ediyorlar. Mahkeme süreci işi uzatmak ve unutturmak üzerine kurulu olunca aradan geçen zaman kitabı yazdığımda 679 gün olmuştu. Doğru dürüst yol alınamadı. Yargılanması gereken başta dönemin TCD'de Genel Müdürü İsa Apaydın ve diğer üst düzey isimler adalet karşısına çıkarılmadı. Bunun yerine aileler yargılanmaya başladı. Anayasa Mahkemesi önünde yapılan adalet nöbeti için ailelere dava açıldı. Faciada oğlu Oğuz Ardasel ve eski eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz'e Twitter paylaşımları nedeniyle iki ayrı dava açıldı. Ölen onlardı ama yargılanan da onlardı. Bana da iki ayrı dava açıldı. İlk davayı açan Çorlu tren faciasını soruşturan savcı Galip Yılmaz Özkurşun oldu. İşini yasalara göre değil, var olan konjonktüre ve zamanın ruhuna göre yapan savcı Galip Yılmaz Özkurşun benden 130 bin lira tazminat istiyordu. Gerekçesi adaleti yıpratmak falan. Kendini adalet yerine koyuyordu ama adaleti tecelli ettirme görevini yapmıyordu. Mahkeme salgın nedeniyle ertelendi, sonra görülecek. O mahkemede çıkıp sadece birinci dönem Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un şu sözünü söyleyeceğim. Cumhuriyet savcıları Meriç kıyılarında çalışan Türk köylüsünün kaybolan sapanlarından tutunuz da bu yurtta yaşayanların uğrayacakları en ufak bir haksızlıktan, hatta Bingöl dağlarının ıssız kuytularında nafakalarını bekleyen öksüzlerin gözyaşlarından siz sorumlusunuz. Zaten ne savunma yaparsam yapayım iktidara güce sırtını dayayan bir savcıya karşı dava kazanma şansım var mı? Yok, hiç olmasa ona ya da mahkemeye değil tarihe not düşeyim istiyorum. Kitabın çıktığı günlerde duruşma görülmüş olacak. Orada bu yazdıklarımı söyleyeceğim. Ama Çorlu tren faciası davasında önemli bir gelişme oldu. Onu da kitap baskıya girmeden eklemek istedim. Trenin devrildiği 8 Temmuz 2018 günü gece yarısı helikopter tahsis edilerek getirilen bilirkişiler Mustafa Karaşahin ve Sıddık Bilgin Yarman'ın daha önce Pamukova faciasını aklayan bilirkişiler olduğu, aynı zamanda hem TCDD ile hem de Ulaştırma Bakanlığı ile para ilişkisi olduğunu ortaya çıkarmıştım. Çorlu'da TCDD'yi aklayan bilirkişi raporunda da imzaları vardı. Onların hazırladığı bilirkişi raporu ile savcı Galip Yılmaz Özkurşun'un kovuşturmaya yer yok kararı verdiğini söylediğim için yargılandığımı da anlattım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in soru önergesine verdiği yanıtta bilirkişi heyetindeki Profesör Doktor Bekir Binboğa, Sıddık Yarman ve Profesör Doktor Mustafa Karaşahin'e yüksek hızlı tren YHT hatlarının yapılması ve işletmeye alınması aşamalarında TCDD'ye verdiği danışmanlıklar için 14 ayrı sözleşme için toplam 1 milyon 40 bin lira hizmet bedeli ödendiği de ortaya çıktı. Bütün bu gelişmeler sonucunda mahkeme sonunda bu bilirkişiler yerine yeni bilirkişi heyeti oluşturmaya karar verdi. Bilirkişiler Profesör Doktor Hüseyin Yıldırım, Doçent Doktor Hüseyin Onur Tezcan, Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Kocabaş, Öğretim Üyesi Doktor Ülker Üstoğlu, Araştırma Görevlisi Doktor Haluk Yılmaz ve Doktor Mehmet Ufuk Turan olarak belirlendi. Bu bilirkişiler yeni raporlarını yazdılar. Raporda eksiklikler olmasına rağmen TCDD'nin sorumlu ve kusurlu olduğunu çok net bir şekilde belirttiler. Raporda kaza günü meydana gelen yağış öngörülebilir niteliktedir. Menfezin kapasitesi 10 yıllık tekerrürlü taşkın debisine denk gelmektedir, yani yetersizdir. Havzanın yapısı ve arazide tarım yapılması, akarsu yatağının yönünü ve yolunu zamanla değiştirmektedir ve demir yolu şevleri korunaklı değildir. Bu durum menfezlerin dolmasına ve kapasitelerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Kaza menfezin üstündeki ray ve traverslerin altındaki balast ve dolgu tabakalarının boşalması ile meydana gelmiştir. Bu menfez kazadan önceki şiddetli yağış sonrasında komşu drenaj yapılarının işlevini yerine getirmemesi nedeniyle 3 havzadan gelen akış ile karşı karşıya kalmıştır. TCDD ve özellikle ARGE Dairesi Başkanlığı, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlüklerinin küresel iklim değişikliğinin farkında olmaları gerekmesine karşın yaptıkları risk analizlerinde kaza oluşana kadar olan değişimleri dikkate almadıkları ve risk analizlerinin temel nedeni olan proaktif tedbirleri önermedikleri görülmektedir. Olumsuz hava koşullarında kontrol görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personelin görevlerini sağlıklı olarak yerine getirilmesi için meteorolojik olaylarla ilgili eş zamanlı, güncel ve sürekli bilgi akışı gerekmektedir. Bu bilgi akışı TCDD'nin yeterli sayıda yol ve geçit kontrol memuru istihdam etmesi bir zorunluluktur. Mevcut durumda sürekli, yani her gün ve düzenli kontrol görevini yerine getirecek söz konusu memurlar dışında personel görevli değildir. Trenler modernize edilirken yol üst yapısının uygun hale getirilmesi yeterli değildir. Altyapı ve sanat yapılarının da buna uygun hale getirilmesi gerekir. TCDD Genel Müdürlüğü ARGE birimi Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri ile diğer ilgili müdürlükler kusurludur. TCDD Genel Müdürlüğü'nün altyapı ve sanat yapılarını yenilemeden sorumlu başkanlığının kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Rapor Çorlu'da yaşananın bir kaza değil cinayet olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyordu. Sadece isimler net bir şekilde söylenmiyordu. Dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun, halen TCDD Genel Müdürü ve 1. Bölge Servis Müdürü Mümin Karasu ki kendisi davadan kaçırılmak için Genel Müdür Danışmanı yapıldı gibi isimler ad verilerek raporda yer almıyordu. Bütün bunlara rağmen davanın seyrini değiştirecek bir rapordu. Artık TCDD dava ile hiç ilgisi yok gibi davranamayacaktı. Aslında 2 yıldır ısrarla takip ettiğim, hakkımda 2 tane ayrı dava açılmasına neden birçok şey yeni bilirkişi raporunda yer alıyordu. Savcının yapmadığını ve görmezden geldiğini yeni bilirkişiler belgeleriyle dava dosyasına koymuştu. Savcı Galip Yılmaz Özkurşun yeni bilirkişilerin bildiklerini bilmiyor muydu? Ölüm Treni kitabında daha fazlası da var. Kitabı okuduğu için dava açtı. Ama o gerçekleri görmezden geldi. Aileleri odasına çağırıp bana karşı kışkırtmaya kalkıştı. Beni kastederek ondan uzak durun. Onun yazdıklarına bakmayın. Aslında onu hapislerde çürütürüm ama sizin hatırınız var diye yapmıyorum diyecek kadar kontrolden çıkıyordu. Şu sözleri söyleyen bir kişinin hala savcı olduğu ülke burası. Neyse mesele benim de kişiselleşmeyecek kadar önemli. 25 insan ihmaller yüzünden hayatını kaybetmiş. Asıl konu bu olmalı. Çorlu tren faciası afet, kader denilip üstü kapatılacaktı. Ailelerin ısrarla davanın peşini bırakmaması benim gibi gazetecilerin takip etmesi sayesinde dava TCDD kusurludur aşamasına geldi. Bu tip davaların takibinin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı. Takip edilmesi önemli. Çünkü son duruşmaya TCDD bir rapor sundu. Bu rapor birçok açıdan skandal bir rapordu. Altında kimlerin imzası var onu da yazayım ki bu vicdansız dönem için hafızada kalsın. İTÜ'den Profesör Doktor Ahmet Duran Şahin, Profesör Doktor Ömer Lütfi Şen, Profesör Doktor Hüseyin Toros, Doçent Doktor Ahmet Öztopal. Bu kişilerin hazırladığı rapor trenin devrildiği gün aşırı yağmur yağdığını belirtiyordu. Yeni bilirkişi raporunda öngörülebilir bir yağış denmesine göre bu heyet öngörülemeyecek hatta en üst afet sayılabilecek ifadeyle süper hücre karakterli yağmur diyordu. Bilirkişiler ve Mahkeme Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini baz alıyordu. Bu heyet nereden bu bilgilere ulaşmıştı? Aslında bu rapor yeni değildi. Mahkemeye TCDD kusurlu olduğu ortaya çıkınca sinsi bir şekilde veriliyordu. Bu rapor İsa Apaydın'ın facia yaşandıktan 1 ay sonra Meclis KİT Komisyonu'nda okuduğu rapordu. Bu rapor ve KİT Komisyonu'ndaki yalanlar Ölüm Treni kitabında var. Burada uzun uzun anlatmayayım. Bu heyeti TCDD oluşturmuştu. TCDD böyle bir heyet oluşturabilir mi? Evet, oluşturabilir. Mesele heyetin oluşturulması değil, heyetin raporunun yasa dışı olması. Çünkü heyet yağış verilerini bir özel şirketin yani meyve üretim ve işleme tesisi olan Carfruit adlı şirketten almıştı. Peki bu veriler kullanılabilir mi? Kullanılamaz çünkü meteoroloji yasasının 27. maddesine göre mümkün değil. Diyor ki 8811 sayılı yasa, özel ve kamu kuruluşları gerekli görülen hallerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yazılı izin almak ve rasat kayıtlarını her ayın sonunda genel müdürlüğe göndermek suretiyle protokole bağlı olarak istasyon açabilirler. Bu rasatlar genel müdürlüğün kontrolünden geçmeden izinsiz olarak hiçbir şekilde yayınlanamaz. Yasa bu kadar net. İTÜ'den oluşturulan heyetin verilerini aldığı meyve üretim tesisinin istasyonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı değil. Yani bu veriler kullanılamaz. Ama bunu bildikleri halde mahkemeye bu rapor sunuldu. Bu heyetin de TCDD'den rapor karşılığı bir ücret aldığını söylediler. Yüksek bir para ama belgesine ulaşamadığım için bunu yazmıyorum. Belgesine ulaştığımda diğerleri gibi onu da açıklarım. Merak ettim bu İTÜ heyetindekilerin TCDD ile direkt bir ilişkisi var mı diye. Öyle bir doğrudan ilişkiye ulaşamadım ama ilginç bağlantılar var. Mesela heyet başkanı Ahmet Duran Şahin, hani çoluk çocuk herkesi sabahın karanlığında bırakan yaz saati uygulaması proje fikrinin sahibi. Bununla da açıkça övünen birisi. Kendisinin direkt olarak TCDD ile bir ilişkisi yok ama Power Mühendislik Şirketi ile yüzer gez santrallerinde birlikte çalışıyor. Power Mühendislik ise TCDD ile birçok iş yapan bir firma. Bir diğer isim Ömer Lütfi Şen, AKP'li dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birçok proje yapmış bir isim. İTÜ'den sordum. Bu heyette yer alanların çoğunluğu muhafazakar kimlikleri ile biliniyor. Şimdilik öğrendiklerim bunlar ama araştırmaya devam ediyorum. Araştırmaya da devam. Çünkü tuhaf ilişkiler, vicdansız bir zamanın ruhu var. İhmal cinayetleri. AKP iktidarında kaza denilen ihmal cinayetleri de epey bir yer tutuyor. İhmal cinayetleri birbirine bağlıydı. Aralarında da ortak bir bağ vardı. Daha çok kâr etmek, liyakatsızlık, Cumhuriyet dönemiyle amansız yarışa girip çok şeyi ilk ben yaptım rövanşistliği, görevi suistimal, bir torba çimentonun insandan daha değerli olduğu neoliberal siyaset, ölüm başkaları için fıtrat, onlar için zenginlik ve daha çok sebep 2004'ten 2018'e ihmal cinayetleri. 2004 Pamukova tren faciası 41 ölü, 2008 Konya Kur'an kursu yangını 18 ölü, 2010 Zonguldak Grizu patlaması 30 ölü, 2012 Samsun Toki evleri sel 11 ölü, 2012 Marmara Park AVM şantiye yangın 11 ölü, 2014 Soma maden faciası 301 ölü, 2014 Ermenek maden faciası 18 ölü, 2014 Torunlar AVM asansör faciası 10 ölü, 2016 Aladağ Süleymancılar yurdu yangını 12 ölü, 2018 Çorlu tren faciası 25 ölü, 2018 Kuzey Marmara viyadük çökmesi 3 ölü, 2018 Ankara tren faciası 9 ölü, 2004-2018 arasında yani 14 yılda bu facialarda 489 insan hayatını kaybetti. Faciaların ortak noktası neydi? Neden kazaya da afet deniyordu ve önlenebilir miydi? Bu soruların yanıtı önemliydi. Sadece bu olaylarda hayatını kaybeden 486 insan bugün hayatta olabilir miydi? Soruları daha da arttırmak mümkün. Bütün bu soruları Ölüm Treni kitabımda olayları tek tek ele alarak anlattım. İnsan ve sosyal devlet odaklı bir yaklaşım olsaydı bu facialar olmayacaktı. Benim bu acımasız döneme ilişkin 3 kriterim var. Çok insani, çok vicdani. Gazeteci, siyasetçi, şarkıcı, şucu bucu. Kim hangi görüşten olursa olsun, hangi mezhepten ya da dinden. Bu döneme ilişkin 3 şeyi sorun. 1. Çocuklara tecavüz edildiğinde ne yaptın? 2. Çocuklar diri diri yakıldığında ne yaptın? 3. Çocuklar trende ihmal yüzünden öldürüldüğünde ne yaptın? Bu üç sorunun birinde bile suskun kalan kim olursa olsun bu suçların suç ortağı olmuştur. Ensar ve tarikat yurtlarında çocuklara tecavüzü ayrıntılarıyla yazdım. Çorlu tren cinayetini de. Aladağ'da çocukların nasıl diri diri yakıldığını da yazayım. O da hafızada çok diri bulunsun. Aladağ'da yakılan çocuklar. Yıl 2016. Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın çıktı. Çıkan yangında 11 öğrenci 12 kişi yaşamını yitirdi. Yangının elektrik panosundan çıktığı anlaşıldı. Ölen çocukların cesetleri birbirlerine sarılı bulundu. Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yurdun yangın merdiveni kapısının kilitli olduğunu, öğrencilerin bu nedenle kaçamadığını açıkladı. Yurtta kalan eğitmen Fatma Can Atan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8. sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7. sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İknur Maden, 6. sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5. sınıf öğrencileri Bahtı Nur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş hayatını kaybetti. Bilir kişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, tartışmalara neden olan yangın merdiveni kapısının kilitli değil ama kapı kolunun olmadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı, binanın bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirle kesilerek açılabildiği yer aldı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 122.